Ayrım 9, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 95. Kişiler, çok yaşlılar, 90-100 arası. Büyük baba, yerinden kımıldamaz hiç, benim babam Düles. Büyük ana, yerinden kımıldamaz hiç, Nife. Büyük baba kör ve kötürümdür, kör olduğu halde yıkılacak evde hatıralarını görür, gördüğünü sanır. Büyük ana sağırdır, yıkılırsa duymayacağım gürültüyü der ve içinin seslerini, çocuklarının küçüklük seslerini, kahkahalarını, ağlamalarını duymaktadır. Yaşlılar 75-80 arası. Baba, ana. Orta yaşlılar 55-62 arası. Oğul, kız. Gençler 35-42 arası. Torun, oğul. Torun, kız. Çok gençler 18-22 arası. Torun çocuklar. Torunlardan bir kısmı yalnız kapıdan pencereden bakıp konuşur. İçeri girmezler, sık sık gelirler. 2 Mayıs 1963. Bir piyeste gereksizlikler, aşkınlıklar, artıklar olup olmadığı, o piyesi ilk okuyuşta anlaşılmasa da ikinci, üçüncü okuyuşta anlaşılır. Ama seyrederek bunları anlamak daha zordur. 2 Mayıs 1963. Bir piyese çalışırken piyesin adını değişik biçim kaligrafilerle boyuna yazmanın bile piyesi düşünmeye, üstünde konsantre olmaya yaradığını gördüm. 4 Mayıs 1963. Caniler suçları ortaya çıkmadıkça tatmin olmaz. Cinayetlerinin öğrenilmesini isterler. Onun için zenginler servetlerini teşhir etmek zorundadırlar. 5 Mayıs 1963. Kapıları sökmekten, yüzüme kapıları örtenleri utandırmaktan artık bıktım. 26 Mayıs 1963. Oyun provalarına tekste okuyarak, ezberleyerek, yani söz sanatıyla başlamak bence yanlıştır. Bu durum oyunun söz öğesini kuvvetlendirmez, tersine zayıflatır. Provalarda dekor öncelik almalıdır ki oyunu söyleyeceği sözün ve oyunun gerektirdiği davranışların havasına girebilsin. Önce dekor ve giysi, aksesuar ve bunların rejisi önemlidir. Oyuncu provalara doğrudan doğruya dekorlu, giysili, aksesuarlı, iğreltili, ışıklı, müzikli, yani oyunun sözde geri kalan bütün öğeleriyle birlikte ve onların içinde başlamalıdır. Oyunun sahneye konuşundaki organik bütünlüğü ancak böyle elde edilebilir. Oyuncu ezbere değil, neyi niçin yaptığını oyunun havasına tümüyle girerek bilmelidir. Önce oyunculara sözün ezberletilip sonra mizansene geçilmesi ya da bir başka reji anlayışı ile mizansenle birlikte sözün ezberletilip sonra da dekor, ışık, aksesuar ve öbür işlerin yapılması teknik zorunluluktan ileri geliyor ve bu türlü davranış rejisöre teknik kolaylık sağlıyor. Böylece teknik oyunun kendisinden öne geçmiş oluyor. Bundan başka rejisörlük bir oyun montajı haline geliyor. Rejisör kafasında ne kadar bütün olarak düşünse de, ki oyuncular rejisörün kafasındaki bu bütünlüğe elbette varamazlar, yaparken, yani tasarıdan eyleme geçerken işleri ayrı ayrı yapıp sonradan monte ediyor. Şöyle ki, önce söz öğesini ya da söz ve mizansen öğesini birlikte yapıyor. Sonra veya bu arada dekor, ışık ve öbür öğeleri yapıyor. Sözleri öğrenen oyuncuları bir anlama sinema çalışması gibi sonraki öğelere monte ediyor. Oysa önce dekor, ışık, müzik, aksesuar, giysi öğeleri yapılıp, işte oyun dünyası budur diye daha baştan oyuncular bu dünyanın içine atılarak söz ve hareket provaları başlasa, hem oyunun organik bütünlüğü sağlanır hem de oyun yapmalıktan kurtulur. Bundan başka böyle yapılması sanıldığı gibi zorluk değil. Tersine rejisöre ve oyunculara kolaylık sağlar. Oyuncular dekor ve eşya, giysi, müzik, ışık, yani oyunun dış dünyası çerçevesi içinde nasıl davranmaları gerektiğini kendiliklerinden de bulabilirler. 27 Mayıs 1963. Sanatta yerselle ulusal arasındaki ayrımı çok kişi anlayamıyor. Bir yapıtın evrensel değerler taşımasını ulusallığına engel sanıyorlar. Oysa evrensel olan her yapıt önce ulusaldır. Başka türlü de olamaz. Maymunca öykünmeler bir yana, her Türk yazarının yazdığı ister istemez ulusaldır. Benim Mateusta'mda, Çiçum'da, Metim'de ulusal kişilerdir. Buna karşılık Toros canavarı olan Nuri Sayaner, koltuğun emekli memuru Aziz Nesin tarafından boş bırakılmıştır. Koltuktaki memurun adı Beybaba'dır. Yersel kişilerdir. Bu ikisi en az yarım yüzyıl gecikmiş dışa vurumcu oyunlardır. Herhangi bir yapıtta evrenselliği sağlayan öğelerden biri de simgelerdir, imgelerdir. Tiyatroda ne yapmak istediğimi biraz gelir misiniz? Bir şey yapmet, Çiçu anlatmaktadır. Bu türde daha en az 10 oyun verebilirsem nasıl bir tiyatro yapmak istediğim iyice anlaşılacaktır. Tiyatrodaki ereğimin anlaşılması için ya 10-15 oyunu vermem ya da tiyatro anlayışımı büyük bir kitapta anlatmam gerekiyordu. Ben anlatmayı değil, göstermeyi yeğledim. Çünkü oyun yazarı anlatımcı değil, gösterimcidir. Benim yapmaya çalıştığım Türk tiyatrosudur. Bunu şimdilik anlatamıyorsam, oyunlarımın sayısı çoğaldıkça anlatacağım. Eskiden başka ama yaşadığımız çağda evrensel değerler taşıyan ulusal tiyatro, yersel nitelikleri sağlanamaz. 49 yaşındayım. Çehov olsaydım 4 yıl önce ölmüştüm ve oyunlarım ortaya çıkmamış olacaktı. Elimi daha çabuk tutmalıyım, zaman kalmadı. 28 Mayıs 1963. Bütün hayatımda bu böyle oldu. Bir yazı için kağıdın önüne saygıyla oturunca içime derin bir korku düşer. Yazamayacakmışım, iyi yazamayacakmışım, başaramayacağım korkusu. İşte bu anlatılması çok zor korku ve işime derin bir saygıyla yazmaya koyulurum. Yazarım. Beni çok kolay yazıyor sanırlar. Oysa çok çok güç yazarım. Oyuna yazar bozarım, bozar yazarım. Ama asıl çalışmam yazmaya başlamadan önce olur. Yazacağım konuyu çok, pek çok düşünür kurarım. Daha önce notlar alırım. Bu notlar gittikçe gelişir, artar, değişir, yeni biçimler alır. Hele yazacağım bir oyunsa, bunun hazırlığı birkaç yıl önceden başlamıştır. Notlar gelişe gelişe bir dosyayı doldurur. Yazacağım oyun kafamda bilinçli olarak biçimlendi mi, artık o konu beni yaz diye beni zorlamaya başlayınca otururum yazmaya. Beni yaz diye zorlayan pek çok konularım hazır durmakta, beni zorlamaktadır. Bunların içinden benden istenene, gereksizlene en uygun hangisi ise onu seçer yazarım. Yazarken de çok müsveddeler yapar, yazar, bozar, atar, yeniden yazarım. Hikayelerimi de, romanlarımı da böyle yazmışımdır. Hatta gazetelerdeki fıkralarımı bile. Çok kolay yazılmış olanlar, önceden çok hazırlanmış olanlardır. Gazetede 2 gün üst üste benim tatmin etmeyen fıkra yazacak olursam, korkunç bir tedirginliğe düşerim. İyi, kendi beğeneceğim bir fıkra yazmak için hırçınlaşırım. Beğendiğim, sevdiğim bir hikayeye, bir oyun yazınca tatlı bir yorgunluk, uyuşukluk gelir üstüme. Özdeksel olarak beynimden ışınlar, elektrik akımları çıkmış, tükenmişim, bitmişim gibi gelir bana. Bir tuhaf da sevinç duyarım. Bu sevinci çevremdekilerle paylaşmak isterim. Bu durumlarda çok zaman, hemen hemen her zaman, çevremdekilerin huysuzluklarıyla, asık suratlarıyla, ısırgan sözleriyle karşılaşır, kendi kabuğuma çekilir, sinirim. Sevdiğim, beğendiğim bir yazı yazınca bir daha böylesini, bundan daha iyisini yazamayacağım diye içime büyük bir korku düşer. Hele oyun yazınca bu korku bende daha da büyüyor. Bir şey yap meti yazmaya başlayınca biraz gelir misinizden daha iyi, hatta onun kadar bile olmayacak diye korkuyordum. Ama bana kalırsa bir şey yap met biraz gelir misinizden daha iyi oldu. Anlattığım korkuyla başladığım Çiçu sanıyor ve inanıyorum ki ondan önce yazdıklarımın hepsinden iyi oldu. Şimdi Yabancılar Kurtarır adlı oyuna başlarken çok daha büyümüş olarak içimde aynı korku var. Beğendiğim eserler de yazdığım halde 24 yıllık yazarlık hayatımda bu korkudan ve bu korkunun verdiği saygıdan bir türlü kurtulamadım. Bir esere başlarken imtihan odası kapısında beklemenin heyecanını duyuyorum. Galiba ölümüm böyle bir heyecan içinde o heyecana dayanamayacak olacak. Yabancılar Kurtarır'ın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kendi kendimi tahlile kalktığım zaman bendeki bu korkunun bir öncekinden daha iyi eser yazmak istediğimden ve ihtirasımdan ileri geldiğini sanıyorum. Bütün hayatımda kendi kendimle yarış halindeyim. Bu yarış bana hem güç kazandırıyor hem yoruyor. İnsanın kendi kendisiyle boğuşması zor oluyor. Bazı hikaye ve oyunları yazmaya başlarken hiç de bu anlattığım saygılı korkuya kapılmıyorum. Örneğin Toros Canavarı adlı oyunumu yazarken hiç de böyle bir duyguya kapılmadım. Çünkü bu tür eserler bana bir cambazın sirkte her gün yaptığı numaralardan farklı gelmiyor. Bir cambaz 20 yıl aynı numarayı yapıyorsa 21. yılının ilk günü yine bu numarayı yaparken heyecanlanmaz, korkmaz. Hatta bu numarasını yaparken ölecek bile olsa yine de önceden böyle bir korkuya kapılmaz. Ama buna karşılık yeni bir gösteri numarasına hazırlanırken ve bunu seyircilerinin karşısında ilk yaparken korkar, heyecanlanır. Toros Canavarı da benim 20 yıldan beri tekrarladığım numaralardan biridir. Yıllardır uğraşarak sanatımda bir düzeye gelmişim. Bu düzeydeki bütün gösterilerim bana ne tat veriyor, ne korku, ne de saygı. Örneğin Toros Canavarı'nı 20 yıl önce yazmış, 20 yıl önce onu yazmak için özdeksel olanakları elde edebilmiş olsaydım, elbet yazarken heyecana, korkuya kapılacaktım. Bu yüzdendir ki Toros Canavarı gibi durmadan yazdığım ve artık o alanda kendimi aşamadığım mizah hikayeleri gibi yazıları bugün yazmak istemiyorum. Ama geçim derdi, çevremin bu yoldaki baskıları ve ortamın istekleri bana bunları yazdırtıyor. Koltuk da böyledir. Çok önceleri, eskiden yazmam gereken bir konuydu. Ben artık o günleri aştığıma inanıyorum. 14 Haziran 1963. Türkiye'de özel tiyatro sahipleri aynı zamanda tiyatrolarının da baş oyuncuları oldukları için oyun seçerken kendi kişiliklerini öne alıyor ve en çok başarabilecekleri, kendi oyunculuklarını daha çok ortaya çıkaracak, kişiliklerini gösterecek oyunları seçiyorlar. Devlet ve belediyelerin elini uzatmadığı, yardım etmediği ya da az yardım ettiği ülkelerin tiyatrolarında da durum az çok bizde olduğu gibi. Yalnız bir ayrımla ki, özel yabancı tiyatrolarda hiç olmazsa oyunları seçen bir yönetmenler kurulu ya da yargıcılar kurulu gibi bir kurul var. Bizim özel tiyatrolarımız ise büsbütün başına buyruk olan, eline bir tiyatro açacak kadar para geçirmiş ya da bunu becermiş oyuncuların elinde. Karibiyu, karibu rengiyi avlamak için karibu gibi olarak düşüneceksin. Eskimo atasözü. Bütün dünya buna çalışıyor. Çünkü ben bütün dünya için çalışıyorum. 20 Haziran 1963. Notlarını aldığım, üstünde çalıştığım dosyalar dolusu piyeslerimi yazamadan ölürsem çok, pek çok yazık olacak. Bana yazık olmayacak, yazılamayan piyeslere yazık olacak. Bunlar o denli benim ki, yeryüzünde başka hiç kimsenin olmadığı, olamayacağı için bu sesleri, bu sözleri dünya ebediyen duyamayacak. Aslında bu sesler kendimin olduğu için de bencillikle böyle söylüyorum. Bu sözler aynen başka bir ağızdan, kalemden çıkabilmiş olsaydı, yine ölümümün hiçbir önemi kalmazdı. Önemli olan bu seslerin, bu sözlerin var olabilmesidir. Ama insanın her zaman yapacak bir işi olur da, o yüzden ölmek istemez. Acaba yapılacak işler mi ölmemek için bahanedir, yoksa insan yapacak işi olduğu için mi ölmek istemez? Ne denirse densin, ben şu piyesleri hiç olmazsa üzerinde yıllardır çalışmakta olduklarımı tamamlamadan ölmek istemiyorum. Onlardan sonra gelecek işleri yapmasam da olur. Ama şu piyesler bir bitsin. Yoksa çok üzüleceğim, ölmeden önce öleceğimi anlarsam. Tarihsiz. İnsanın asıl gerçek tarafı olduğu şey değil, olmak istediği şeydir. 28 Temmuz 1963. Çocukluğumda dinlediğim masallardan birinden aklımda yalnız bir bölüm kaldı. O masalda dertli, üzgün, tedirgin bir adam vardı. Uyuşmazlık içindeydi çevresindekilerle. Ama çevresiyle olan çatışmalarını gizli tutar, açığa vurmazdı. Her anlamda yalnız adamdı. Bir yoksul evde tek başına oturuyordu. İçini dökecek, kendisini anlayacak bir dosta ihtiyacı vardı ama böyle bir dost bulamıyordu. Masalların bu yalnız adamı bal mumundan bir kadın vücudu yaptı. Adını da Mum Kız koydu. Yalnız adam, Mum Kız'ın boynuna bağladığı bir ipi çektiği zaman Mum Kız'ın başı evet hayır anlamında inip inip kalkıyordu. Masalların yalnız adamı günün dış didişkenliğinden kurtulup kimsesiz evine girip kendi yalnızlığına kapanınca Mum Kız'ı karşısına alır oturur, ona içini döker, anlatır, anlatırdı. Kendi anlattıklarına Mum Kız'ın nasıl cevap vermesini istiyorsa boynundaki kurdeleyi öne ona göre çekerdi. Sözlerine evet demesini istiyorsa Mum Kız'a başıyla evet dedirtiyordu. Hayır demesini istiyorsa kurdeleyi ona göre çeker ve Mum Kız başını yukarı kaldırırdı. Her insanın hayalinde yarattığı bir mum insan var. Kedi köpek sevgisi kimi insanda işte budur. İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi. Yalnızların hayalindeki mum dost insanın bencilliğidir. 5 Ağustos 1963. Dün gece saat 4:30'du yattığımda. Hayatımın en korkunç rüyasını gördüm. Cezaevindeymişim. Arkama pislik sıvayan bir it, öbür itler, şikayet edecek kimse yok. Öyle bir topluluk içindeyim ki kendi özel, yaban ve bayığı düzeninden başka hiçbir kanun yürürlükte değil. Onların düzenine henüz girip uyumamışım. Kanunu uygulayacak kimse de bulamıyorum. Dövüyorlar, vuruyorlar, beni çevirmişler, alay ediyorlar. Paralarımı alıyorlar. Ben onların hepsiyle başa çıkamayacağımdan korku içinde şaşkınım. Ama içimde bir umut var. Nasıl olsa derdimi anlatacak bir düzen adamı bulacağım. Bir yere sıraya giriyoruz, mahkumlar. Sıraya girenlerin dışında yine mahkumların kargaşalığı var. Bir adam dolanıyor, öbürlerinden birazcık düzgün giyinmiş. Üstünde gardiyan elbisesi yok ama onu gardiyan cezaevi memuru gibi biri sanıyorum nedense. Öbürlerine bakarak söz anlar gibi biri zannediyorum belki de. Aziz Nesin olduğumu ona anlatabilirim gibime geliyor. Beni şikayette bulacağım birisine çıkarmasını söylüyorum. Adam ciddi, önce olur diyor ama sıradakileri gösteriyor. Ben sıranın sonlarındayım. Sonra adam gidip geliyor bir yerlere. Ama siz gelin diyor. Sırayı benim için bozuyor. Adımın tanınmasından, kişiliğimin bilinmesinden memnunum. Adamla bir yerlerden geçiyoruz. Demir parmaklıklı büyük bir kapıdan bir bahçeye, avluya giriyoruz. Orada adamlar var. Beni getiren adam bir basamak üst sette duran üç kişiye götürüyor. O üç kişiye doğru yürüyüp elimi uzatıyor. Aziz Nesin diye kendimi tanıtırken onlar da bana gülümseyerek geliyorlar, elimi sıkıyorlar. Tanınmış olmanın, kişiliğime değer verilmenin kıvancı içindeyim. Ama adamların giyinişleri, yüzleri, hareketleri bir acayip. Pamuk Prenses'in yedi cücelerininkine benziyor. Renkli acayip elbiseler içindeler. Yüzleri de normal değil. Patatesten, peynirdenmiş gibi yanakları, burunları var. Üçüncünün elini sıkınca bir dördüncü, beşinci çıktı. Yan yana. O adamlar çoğalıp çepeçevre beni kuşatıyorlar. Eciş bücüş adamlar alaya başlıyorlar benimle. İyice alay ediyorlar ama alay olsun diye yapmıyorlar bunu, deliliklerinden. Tımarhaneye sokulduğumu anlıyorum. Cezaevinden beni adam hakaret, alay olsun diye şikayet etmemem için delilerin arasına sokmuş. Kaçıp kurtulmam mümkün değil oradan. Bir kurtuluş olmadığını bile bile bağırarak delilerin üstlerine yürüyorum elimdeki değneği sallayarak. Deliler kaçışıyorlar ama korkularından değil, benimle alay olsun diye. Bağırmaya başladım. Uykuda bağırdığımı duyuyorum. Çok çok bağırıyorum. İkinci ya da üçüncü bağırışımda kendi sesimden uyandım, fırladım. Hala o korku içindeyim. Baktım karım yanımda. O da uyanmış bağırmamdan. Ben hala o korkunç rüyanın etkisindeyim. Kendimi yarı rüyada sanıyorum. Uyanmış olduğum halde bağıra bağıra çıktım odadan. Çalışma odama geldim. Kalbim duracak gibi çarpıyordu. Ayıldım ama bu kez kalbimin duracağı korkusuna kapıldım. Divana yığıldım kaldım. 6 Eylül 1963. Asıl gerçek ve büyük dram, perde kapandıktan sonra başlayıp sürecek olandır. Dramın bir tek kişisi vardır, ölüm. Trajedideki fatalizmin yerini modern dramda determinizm almıştır. Yunan trajedilerinin, Shakespeare dramlarının ölümler üstüne perdeyi kapatmaları, yazarların dramı bitirmiş olmalarından ileri geliyor. Shakespeare piyeslerinde cesetlerle dolan sahne üstüne perdenin kapanmasını ancak daha yeni yeni anlıyorum. Oysa Shakespeare piyeslerinin sonunda sahnenin mezarlığa dönüşüyle yıllarca alay etmiştim. Bu alayım dram sanatına ve dramın niteliğine olan uzaklığımdandı. Shakespeare'e dramlarına soktuğu kişileri son perdede öldürerek onların asıl ve büyük dramlarının perde kapandıktan sonra sürmesini önlemiş olduğu ve dramın son perdenin kapanışıyla yani ölümle noktalanmak istiyor. Tek ölüm ise ölenin dramdan kurtuluşu ama geride kalanların dramlarının başlaması demektir. Shakespeare buna meydan bırakmamıştır piyeslerinde. Ama yine de bütün oyuncuları öldüremediğinden, örneğin Hamlet'teki palyaçonun, mezarcının, ikinci derecedeki bütün kişilerin dramları perde kapandıktan sonra da sürecektir. 15 Ekim 1963. İnsan mutlu olmak için değil, eşini mutlandırmak için evlense, her ikisinin de bu karşılıklı mutlu kılmak isteğinden kendileri de ancak mutlu olabilirler. İntihar eden bir adam, ölümümden hiç kimse sorumlu değildir diye bir mektup bırakmışsa, bu tümceden çıkarılacak anlam, ölümümden herkes sorumludur demektir. Suç herkese dağıtıldı mı, ortada suçlu kalmaz. 20 Ekim 1963. Ulusal edebiyat deyince şunu anlıyorum. Belli bir olay karşısında o ulusa özgü bir kişilik içinde, yorumu, görüşü, davranışı evrene çıkaran eserdir. Ulusal edebiyatın en önemli niteliği, dünyaya bakışındaki ulusal özgünlüktür. Yerli renkleri vermek ulusal edebiyat olmaya yetmez. Tıpkı sanat eseri olmayan fotoğrafla resim arasındaki ayrım neyse bu da odur. Yersel renkleri veren bir eser bir fotoğraftan öteyi geçmez. Bunun ulusal sanat eseri olması için o ulustan bir ressamın gözüyle fırçanın, boyanın kullanılması gerekir. Önemli olan ulusal özgün yorumdur. Bunun tersi olan ulusal renk, ulusal hava, edebiyat eseri değil, bir sosyal coğrafya olur. Örneğin, ölüm, yaşamın anlamı, yalnızlık kavramları karşısında bir Türk yazarının yorumunu veren eser, Türk eseridir. Ki yazarı böyle bir yoruma götüren etken, o ulusun tarihsel gelişiminin bir sonucudur. Eserin evrensellik değeri ise öbürlerinden başka değişik bir yorum getirdiği halde bile başkaları için de bir değer taşımış olmasıdır. 3 Kasım 1963. Tabiatın en kötü parçası, insan. Bu küçük, kötü parçası olmasaydı tabiatın var olduğu bilincine varamayacaktık. Ben insanları seviyorum, çünkü kendimi seviyorum, çünkü yaşamayı seviyorum. Yine bu sevgi bana insanları sevdirmiyor. Çünkü ben olan insanı değil, olması gereken, olması özlenen insanı seviyorum. O yüzden de yüzüm hep yarına dönük. Bu bendeki duygu ne idealizm, ne ütopya özlemi. İnsanın budalalığını, kabalığını, bencilliğini mazur göstermek isteyen, sözüm ona halkçılar, yani halkçılığı halk dalkavukluğu sananlar, ne yapsın bu zavallılar, onlar okutulmamış, eğitilmemiş, onlara bir şey gösterilmemiş ki, diyorlar. Doğru. Ama bu onları sevmem için yeterli değil. Bokun da bok olmasını gerçekleştiren gerekçeleri vardır. O gerekçeler olmasaydı bok da bok olmaz, insan bağırsağına girmezdi. Böyledir diye boku mazur görüp yüzümüze gözümüze sürmüyoruz. Ödevimiz, insanca ödevimiz, halkın bu geriliğinin, şimdiki durumundaki sevimsizliğinin gerekçelerini bilerek, onu mazur görerek sevmek değil, onu özlenen insan durumuna getirmek için savaşmak, zorlanmak, çalışmaktır. Doğru insan sevgisi bence budur. 9. ayrımın sonu, sayfa 106.